Ayrım 28, Tekerlekler, Arthur Hailey, sayfa 311. Evlerine dönerlerken Erika, Hank'in istediğini yapacak mısın? Onun başkan ve diğerleriyle görüşmesini sağlayacak mısın diye sordu. Bilmem ki. Sesindeki şüphe belli oluyordu, emin değilim. Bana kalırsa bunu yapmalısın. Adam eğlenceli bir bakışla yan gözle karısına baktı. Demek öyle ha? Erika sert bir sesle, evet öyle dedi. Çok şeyle uğraştığım için bana söylenen sen değil misin? Adam Orion'u artık haftalarda sayılabilen piyasaya çıkış zamanını aylarca sürecek olan işlerini, kendisinin çalışma saatlerini bütünüyle alacak olan Farster'ı eve ayıracak zaman bulamayacağını düşünüyordu. Aklını kurcalayan başka bir şey de Smokey Stephenson'dı. Adam bu konuyu da bir karara bağlaması ve Smokey ile birkaç konuyu açıkça ve kesin olarak konuşması gerektiğini düşünüyordu. Gelecek hafta içine sıkıştırmalıydı bunu da. Kendi kendisine bu işi de yüklenmek istiyor muyum gerçekten diye sordu. Erika bu iş zamanını almaz ki dedi. Hank'in bütün istediği makinesinin çalıştığını gösterebileceği insanla tanıştırılması. Adam güldü. Özür dilerim dedi, bu iş böyle kolay olmaz. Sonra anlattı. Şirketin en üst kademesine sunulacak bir fikir önceden inceden inceye her açıdan araştırılır, rapor hazırlanır, sonra sunulurdu. Elroy Braithwaite ve Hub Hewitson aracılığıyla çalışıyor olsa bile yine bu kurallara uymak zorundaydı. Bütün bilgiler toplanıp raporlar hazırlanmadan bu ikisi de teklifi daha üst kademeye iletmezlerdi. Haklıydılar da bununla, yoksa her önüne gelenin teklif ettiği işe yaramaz bir sürü şey şirket politikasını alt üst edebilirdi. Bu durumda sonradan işe başkaları karışacaklarsa da Adam'ın bizzat kendisinin çalışması gerekiyordu. Bir şey daha vardı. Tarım araçları bölümü daha önce kendisinin de söylediği gibi Hank Kreisel'in teklifini reddetmişse Adam'ın bunu başarılı olsun olmasın yeniden ortaya çıkarması kendisine bir takım düşmanlar yaratacaktı. Otomobil sanayine kıyasla küçük olan tarım araçları bölümü yine de şirketin bir koluydu ve şirket içinde düşman yaratmak iyi değildi. Bu gece Adam ev sahibinin fikirleri ve gösterisi karşısında etkilenmişti. Ama işe karışmakla kendisi ne kazanacaktı? Hank Kreisel'in elinden tutmak akıllıca bir iş miydi yoksa budalaca mı? Erika'nın sesi düşüncelerini dağıttı. Daha çok çalışman demek olsa bile bunun yaptığın çok şeyden daha faydalı olabileceğine inanıyorum ben. Yani Orion'u, Farstar'ı bırakayım da neden olmasın? Bunlar kimseyi beslemeyecek ki. Oysa Hank'in makinesi insanları besleyecek. Orion da senin de beni besleyecek ama. Adam bunu söyler söylemez gereksiz bir şey söylediğini ve bir tartışmaya gireceklerini anladı. Bundan başka bir şey düşündüğün yok zaten dedi Erika. Var elbette ama hepsini düşünmek gerek. Neyi söz gelişi? Hank Kreisel'in fırsatçının biri olduğunu. Ben hoşlandım kendisinden. Farkına vardım. Erika'nın sesi buz gibiydi. Ne demek istiyorsun yani? Hiç. Ben sana ne demek istiyorsun diye sordum. Pekala söyleyeyim. Havuzun kenarında otururken seni zihninde soyup duruyordu. Sen de farkındaydın bunun ama pek aldırış etmedin. Erika'nın yüzü kızarmıştı. Evet farkındaydım dedi. Hayır hiç de aldırmadım. Gerçeği söylememi istiyorsan hoşlandın bile bundan. Ben hoşlanmadım ama. Bak işte bunu anlamadım. Ne demek istiyorsun? Hank Kreisel erkek adam, erkek gibi hareket ediyor. Kadına kadınlığını hissettiriyor. Ben hissettirmiyorum demek istiyorsun yani. Ne sandın ya? Erika'nın öfkesi arabayı doldurmuştu. Adam konuşmanın çok ileri gittiğini fark etti. Belki de son zamanlarda derken sesi uzlaştırıcıydı. Hank'in bir kadın olduğunu hissettirmesine, istenilmiş olmayı hissettirmesine itiraz ediyorsun. Özür dilerim, yanlış söyledim, düşünmeden söyledim. Üstelik seni istiyorum.
İstiyorsun, istiyorsun ha?
Elbette istiyorum.
Şu halde niçin yatmıyorsun benimle? Son yattığımızdan bu yana 2 ay geçtiğinin farkında mısın? Ondan önce de haftalar geçmişti. Ne kadar düşürüyorsun beni, bana bunları söyleterek? Ana yoldan ayrılmışlardı. Vicdan azabı çeken Adam arabayı durdurdu. Erika başını cama dayamış hıçkırıyordu. Adam Erika'nın elini tutmak istedi. Kadın elini çekti. Dokunma bana. Bak kabul ediyorum. Hayır hayır hiçbir şey söyleme. Erika hıçkırıklarını bastırmaya çalıştı. Bana şimdi sahip olmanı istiyorum mu sanıyorsun? Ben sorduktan sonra. Bunu isteyen bir kadının neler hissettiğini bilebilir misin? Adam çaresizce bekledi. Ne söylemesi, ne yapması gerektiğini bilemeden. Sonra arabayı çalıştırdı ve Corton Lake'e gelene kadar konuşmadan sürdü. Her zaman yaptıkları gibi kendisi arabayı garaja sokmadan Erika'yı evin önünde indirdi. Erika sakin bir sesle, ''Çok düşündüm dedi, hem de sadece bu gece değil, boşanmak istiyorum. Konuşuruz bunu.'' Erika başını salladı. Adam eve girdiği zaman Erika misafir odasına gitmiş ve kapıyı kilitlemişti. O gece evlendiklerinden beri ilk defa olarak aynı çatı altında ayrı yataklarda yattılar. 20. Bölüm. Smokey Stephens'ın muhasebecisi Lottie Potts'a ver bakalım kötü haberleri dedi. Ne kadar içerideyim? Bir jilet bıçağı kadar keskin zekalı olan kadın altın kaplamalı kurşun kalemi ile birkaç hesap yaptı. Şimdi sattığımız arabaları da hesaba katarsa 43 bin dolar Bay Stephens'ın dedi. Bankada ne kadar paramız var Lottie? Bu hafta ile gelecek haftanın ücretlerini karşılayacak kadar Bay Stephens'ın, hepsi bu kadar. Smokey Stephens'ın elini sakalı üzerinde gezdirerek arkasına yaslandı. Parmaklarını son günlerde epey şişmiş olan göbeği üzerine kavuşturunca kendi kendine bu konuda bir şeyler yapması, perhize girmesi gerektiğini düşündü. Bu düşünce canını sıkmıştı. Bu sabah birdenbire kendini içinde bulduğu mali kriz üstünde pek bir etki yaratmamıştı. Bunun gibi kaç tanesini geçirmişti, nasıl olsa bunu da geçirirdi. Lottie'nin rakamlarını inceleyerek kafasında bazı hesaplar yaptı. Ağustos'un ilk haftasının salı günündeydiler. Smokey'nin asma kattaki odasında oturuyorlardı. Smokey'nin sırtında artık üniforma haline gelmiş olan mavi ipekli ceketi, boynunda da parlak desenli bir kravat vardı. Masanın karşısında oturmuş olan Lottie önüne bir sürü defter açmıştı. Smokey bugünlerde Lottie gibi kadın pek az diye düşünüyordu. Ama tabiat sana da böyle davranıp bu kadar çirkin yapsaydı bunu başka şekillerde örtmek zorunda kalırdın. Aman yarabbi, tıpkı bir köpeğe benziyordu. 35 yaşlarında falan olduğu halde 50 yaşında gibiydi. Yamru yumru bir vücudu, çıkık dişleri, sanki Hindistan cevizi üstünde büyümüş izlenimi veren darmadağınık saçları ve madeni tekerleklerin kaldırım taşlarına sürtünmesine benzeyen sesiydi. Smokey bu düşünceler hemen itti kafasından. Lottie kendisine bağlı, sadık, güvenilir bir insandı. O olmamış olsaydı o kadar krizi atlatabilir miydi hiç? Smokey bütün hayatı boyunca bir ilkeye uymuştu. Bir kadının yanında kalmasını istersen mutlaka çirkinini seçmelisin. Güzel kızlar bir lükstüler doğru, ama birden de kaçıverirlerdi. Çirkinler ise insanın her işini görürlerdi. Bu sabahki krizi yaratan yine böyle çirkin bir kız olmuştu. Smokey ona minnet borçluydu bunu yaptığı için. Kızın adı Yolanda'ydı ve gece geç bir saatte evine telefon etmişti. Yolanda Smokey'nin iş yaptığı ve kendisine kredi veren bankada çalışırdı. Müdür yardımcısının sekreteri olduğu için bütün gizli bilgiler elinin altındaydı. Yolanda hakkında söylenecek diğer bir şey de bir don ve bir sütyenle kaldığı zaman tam 100 kilo geldiğiydi. Smokey bir yıl önce bir gün bankaya gittiği zaman kızı görür görmez müstakbel bir müttefik kokusu almıştı. Hemen arkasından bankaya telefon etmiş, kızı yemeğe çıkarmış ve arkadaşlıklarını geliştirmişti. Şimdi 2 ayda bir buluşurlardı. Bu arada sık sık çiçek ve şeker gönderirdi. 2 kere de geceliğine bir motele götürmüştü. Bu motel işini pek düşünmemeyi tercih ederdi ama böyle lütuflara pek uğramayan Yolanda ona minnettar kalmış ve borcunu bankadan kendisini ilgilendiren haberleri vererek ödemeye çalışmaktaydı. Dün gece telefonda müfettişlerimiz bir takım firmaları aniden kontrol etmeye hazırlanıyorlar demişti. Listede senin adın da var.
Kendisi birdenbire uyanmış ve ne zaman başlıyor kontroller diye sormuştu.
Yarın sabah erkenden, kimsenin haberi yok. Daha erken haber verecektin ama geç saate kadar çalıştım. Bankadan telefon etmek de istemedim.
Aferin sana, listede kaç kişi var?
8 otomobil acentası, adlarını aldım, okuyayım mı?
Lütfen şekerim.
Smokey kendi adının sondan ikinci olduğunu duyunca derin bir soluk almıştı.
Müfettişler her zaman olduğu gibi firmaları sırayla kontrola gelecek olurlarsa 3 günlük bir zamanı var demekti. Yani işlerini ayarlayacak 2 günü vardı. Bu süre çok değilse de yarın birdenbire karşısına çıkmalarından daha iyiydi. Öteki firmalardan 3'ü arkadaşıydı, onlara hemen haber verecekti. Günün birinde bu iyiliğini öderlerdi nasıl olsa.
Yolanda'ya şekerim, haberin için çok teşekkür dedi. Çoktandır görüşemiyoruz.
Karşılıklı sevgi sözlerinden sonra telefonu kapatınca Smokey bunun kendisine motelde bir geceye mal olacağını düşündü. Ama ne olursa olsun değerdi doğrusu. Ertesi sabah ilk iş olarak ara sıra aynı şekilde gönlünü aldığı Lottie'yi çağırdı. Lottie her şeye rağmen kendisine "Bay Stephenson, efendim" demekten geri kalmazdı. Stephenson acenteliğinin kredisinin 0'a düştüğü de bundan sonra ortaya çıkmıştı. Kredi düştü demek Smokey arabaları satmış ama başlangıçta bunları satın almak için para aldığı bankaya karşılıklarını ödememiş demekti. Arabalar bankaların verdikleri paraların karşılığı olan teminatlarıydı. Bunların satıldığı bildirilmediğine göre banka bunların hala Smokey'nin depolarında bulunduğunu sanıyordu. Oysa gerçek 43 bin dolarlık arabanın satılmış bulunmasıydı. Son birkaç hafta içinde bankaya bazı satışlar bildirilmişti. Ama bu satılanların bütününü kapsamayan bir bildirmeydi. Müfettişler şimdi yerinde ve defterlerde inceleme yapınca aradaki farkı hemen bulacaklardı. Eski yarışçı sakalını sıvazlarken düşünüyordu. Smokey bütün otomobil acentelerinin zaman zaman kredilerinin düşmesinin normal hatta gerekli olduğunu bilirdi. Bütün iş çok ileri gitmemek ve yakalanmamaktı. Bu işin bir nedeni acentelerin stoka her araba satın alışlarında bunun karşılığında para ödemek zorunluluğunda kalmalarıydı. Bu parayı da bankalardan ya da faizcilerden alırdı. Ama bazen borç almak yetmezdi. Acente para bakımından sıkıntı çekir olabilirdi ya da masrafları karşılamak için fazla para harcamak zorunda kalabilirlerdi. Bunun için de satışı yaptıktan sonra bunu defterlerine hemen işlememe yolunu seçerlerdi. Böyle acenteler peşin para ödeyen bir müşteriden arabanın parasını aldıktan sonra birkaç hafta bunu bankaya bildirmezlerdi. Bu süre içinde de parayı kullanırlardı. Yine bu süre içinde aynı şekilde yapılacak satışlardan geçici bir zaman için para biriktireceğinden ilk satıştan doğan borç ödenir, ötekiler birkaç hafta geriye atılır ve bu böylece dengeli bir şekilde devam eder giderdi. Bankalar dönen bu dolaplardan haberdarlardı ve acentelerin belirli bir miktar kredi dışına çıkmalarına izin verirlerdi. Ama şu anda Smokey'nin kredi dışına düştüğü kadar büyük bir rakam kesinlikle kabul edilemezdi.
Smokey Stephenson, Lottie, müfettişler gelmeden depoya birkaç araba sokmamız gerek dedi. Bunu söyleyeceğinizi biliyordum Bay Stephenson efendim. Bunun için bir liste hazırladım.
Kız 2 kağıt uzattı patronuna.
Son 2 haftada mal teslim ettiğimiz bütün müşteriler burada.
Aferin, Smokey kağıdı gözden geçirince Lottie'nin her müşterinin yanına adresini, telefon numarasını, hangi model arabayı kaç paraya aldığını yazmış olduğunu gördü. Yakınlarda olan adresleri işaretlemeye başladı. Her ikimiz de telefon başına geçelim dedi kıza. 14 kişi işaretledim. Ben üstteki 7'sini alırım, sen alttaki 7'sini. Arabaların yarın sabah burada olması gerekli. Ne söyleyeceğini biliyorsun.
Evet Bay Stephenson efendim.
Bu işi daha önce de yapmış olan Lottie, Smokey'nin listesini bir kağıda kopya ediyordu. Kendisi aşağıda çalıştığı yerdeki telefona gidecekti. Lottie gidince Smokey Stephenson listedeki ilk numarayı çevirdi. Tatlı bir kadın sesi karşılık verince kendini tanıştırdı.
Smokey o bal gibi satıcı sesiyle "Size satmakla şeref duyduğumuz yeni arabanızdan memnun musunuz? Bir sorayım," dedi.
"Çok memnunuz," kadın şaşırmıştı. "Neden, yanlış bir şey mi var?"
"Hiçbir şey yok hanımefendi. Bütün müşterilerime ben bizzat telefon eder, memnun olup olmadıklarını sorarım da herkesin mutlu olmasını arzularım. Benim çalışma biçimim de böyle, ne yaparsınız?"
"İyi bir yoldasınız sanırım," dedi kadın. "Bugünlerde kimsenin kimseyi pek önemsediği yok da."
"Biz öyle değiliz hanımefendi." Smokey prosunu yakmış, ayaklarını masasının üstüne dayamıştı. "Burada çalışan herkes müşterisine titizlikle hizmet eder." "Ha, aklıma gelmişken size bir şey söyleyeyim."
"Evet, buyurun."
"Arabanızı az da olsa bir süre kullanmış bulunuyorsunuz. Yarın bize kadar getirirseniz bakım servisimiz tam bir kontrolden geçirir. Herhangi bir bozukluk olup olmadığına bakar, gereken ayarları yapar."
"Ama arabayı alalı daha bir hafta bile olmadı ki."
"Daha iyi ya, her şeyi kusursuz olur böylece. Gerçekten de bu hizmeti yapmak isteriz biz. Bunun için hiçbir ücret de almıyoruz."
"Siz bambaşka bir satıcısınız doğrusu."
"Böyle olmaya çalışıyoruz hanımefendi. Yine de söylediğiniz için çok teşekkür ederim."
Arabanın ertesi sabah saat 8'de bakım kısmına bırakılmasını kararlaştırdılar. Smokey en iyi ustalarını bu işe vermek istediğini, bunun için de araba ne kadar erken gelirse o kadar iyi olacağını söyledi. İşine arabasıyla giden kocası ya otobüse ya da bir arkadaşının arabasına binecekti. Smokey bundan sonraki telefon konuşmasında da aynı sonucu aldı. Ondan sonraki iki kişi direndiler. Ertesi güne arabayı veremeyeceklerdi. Smokey bunların kesinlikle konuştuklarını görünce ısrar etmedi. Beşinci telefonda sırf değişiklik yapmış olmak için taktiğini değiştirdi. Telefona kendi çıkan araba sahibine "Emin değiliz ama arabanızda bir kusur olabileceğini düşünüyoruz," dedi. "Bunun için sizi rahatsız etmeye utanıyorum. Ama müşterilerimizi her bakımdan düşündüğümüzden onlar için mümkün olan her şeyi yapmaya çalışırız."
"Utanılacak bir şey yok," dedi adam. "Telefon ettiğinize memnun oldum. Mesele nedir?"
"Egzozda bir sızıntı olduğundan ve arabanın içine karbon monoksit kaçtığından şüphe ediyoruz. Arabanın içindekiler bu kokuyu duyamayacakları için tehlikeli olabilir. Doğruyu söylemek gerekirse bu hafta fabrikadan gelen arabaların ikisinde bu kusuru gördük ve emin olmak için bu arada sattığımız bütün arabaları kontrol ediyoruz. Kabul etmeye çekiniyorum ama anlaşıldığına göre fabrikanın küçük bir kusuru olmuş bu işte."
"Bilirim bu işleri. Ben de iş adamıyım. Bütün gün işçilerle uğraşıp duruyorum. Bugünün işçileri felaket doğrusu. Hiçbir şey aldırış ettikleri yok. Bu davranışınızı takdir ediyorum."
"Ben bu şekilde çalışırım. Sanırım siz de böylesinizdir. Yarın sabah erkenden arabanızı buraya bırakabileceksiniz değil mi?"
"Elbette, erkenden getiririm."
"Neyse, üstümden büyük bir yük attım. Şüphesiz bunun için sizden hiçbir ücret almayacağız. Yalnız bir ricada bulunacağım. Yarın sabaha kadar arabanıza bindiğiniz zaman lütfen camı açık bırakın, olmaz mı?" Smokey'nin sanatçı tarafı işi süslemeden edemezdi doğrusu.
"Çok teşekkür ederim. Size bir şey söyleyeyim mi beyim? Beni çok etkilediniz. Yakında sizinle yeni bir iş yaparsak hiç şaşırmayın sakın."
Smokey ağzı kulaklarında telefonu kapattı. Öğleden önce Lottie Potts ile patronu aldıkları sonuçları karşılaştırdılar. Muhasebeci 4, Smokey de 5 kişiyi kandırabilmişlerdi. Ertesi sabah arabalarını bakıma bırakmaları için. 9 arabanın hepsi de gelmiş olsa mesele halledilecekti. Ama sabaha kadar bunlardan birkaçı fikirlerini değiştirebilirler ya da bir engelle karşılaşabilirlerdi. Smokey işi garantiye almaya karar verdi. Lottie'nin listesinden 8 at daha seçti ve yine telefon başına oturdular. Öğle olduğu zaman 13 kişi arabasını getirmeye söz vermiş durumdaydı. Şimdi sıra Smokey ile bakım müdürü Vince Mixon arasında bir iş konuşması yapmaya gelmişti. Mixon 60 yaşlarında çıplak kafalı neşeli bir adamdı. Bakım servisini usta bir metr dotel gibi yönetirdi. Herhangi bir arabanın kusurlarını bir anda anlardı, işi iyi örgütlemişti. Bütün müşteriler kendisinden memnundular. Ama Vince Mixon'ın bir de zayıf yanı vardı, alkolikti.
yılın 10 ayı içmeden durabildiği halde muntazam olarak yılda 2 kere çoğu zaman iş başındayken birden içme krizi tutardı. Bu duruma başka hiçbir patronun katlanmayacağını Mixon pek iyi biliyordu. Bu yaşta işini kaybettiği takdirde başka bir iş bulamayacağının da farkındaydı. Öte yandan Smokey durumu pek güzel görebilmiş ve bundan yararlanabileceğini kestirmişti. Vince Mixon işini yaparken büyük adamdı. İşinin başında değilken de Smokey nasıl olsa idare ediyordu. Ahlak kuralları ara sıra çiğnendiği zaman Smokey, bakım şefinin kendisine yük olmayacağına güvenebilirdi. Üstelik Mixon şu anda içinde bulunduğu nazik durumlarda kendisinden istenen her şeyi yapmaya hazırdı. Baş başa verip ertesi gün için planlarını hazırladılar. 28. ayrımın sonu. Sayfa 322.